Ayrım 27, sayfa 295. İşletmenin akılcılaştırılmasının tehlikelerinin kesinlikle farkında olan Marvelous Market'in sahibi, bir yandan marketi büyütürken bir yandan da bunlardan kaçınmaya çalıştı. Ne var ki başarısız oldu. Bugün Marvelous Market iflas halinde, iş yerinin satılacağı Marvelous Market efsanesinin sonunun geleceği konuşuluyor. Marvelous Market'in hızlı yükselişi ve düşüşü hem McDonald'laştırmanın alternatifini sunmanın çekiciliğini hem de başarılı olduktan sonra bu tür bir işletmeyi McDonald'laştırmaya yönelik neredeyse dayanılmaz baskıları temsil ediyor. Ben ve Jerry's, özenli kapitalizm. İleri düzeyde akılcılaştırılmış bir iş yerinin çok daha sağlam kurulmuş ve ünlü alternatifi merkezi Vermont. Waterbury'de bulunan Ben ve Jerry'nin dondurma şirketidir. 12 bin dolarlık sermayeyle kurulan Ben ve Jerry's yeniden dekore edilmiş bir benzin istasyonunda 5 Mayıs 1978'de dondurmaya satmaya başladı. Ne Ben Cohen ne de Jerry, Greenfield'in iş dünyasında önemli bir deneyimi vardı. Düşük fiyata kaliteli bir ürün satmakla işe başladılar. Aslında Ben'in kaliteli ürünler üretmeye fanatik bir bağlılığı vardı. Bu kalite dondurmaların çok yağ içermesi ve ilavelerin fazlalığıyla karakterize ediliyordu. Ne var ki büyük dondurma topları akılcı karar verme sürecinden değil de Ben'in gizli tatları ayırt edememesinden kaynaklanıyordu. Kaliteye bu bağlılık 1985'te Superfood Chunk dondurmasının yaratılmasında görünüyor. Ben her zamanki çikolata karışımına akıtılan sıvı çikolata şurubunun formülünü hazırladı. Sonuçta ortaya inanılmaz lezzetli, yumuşacık ve yoğun kokulu bir dondurma çıktı. İlave ürünler içinse ben beyaz ve siyah çikolata topları, üstü çikolata kaplı bademler ve cevizler hazırladı. Örnekleri öyle bir hazırlamıştı ki topların ağırlık ve hacim olarak toplam miktarı diğerlerinde kullandığımızın %40'ından daha fazlaydı. Şimdiye kadar yaptığımız en pahalı üründü bu. Ama ben için bunun kesinlikle bir önemi yoktu. Ben yaratıcılık süreci sırasında ürünlerin maliyetinin canını sıkmasına izin vermez. Tadı harikaysa ben bundan para kazanacağımızı düşünürüm. İlk dükkan akılcılığın uzağından bile geçmiyordu. Tezgahın önünde sık sık rastlanan uzun kuyruklar verimsizliğini yansıtıyordu. Dondurma toplarının büyüklüğündeki değişikliklerde ve tutarsız serviste öngörülemezlik vardı. Hesaplanabilirlik neredeyse hiç yoktu. Açıldıktan 2 ay sonra dükkan kapandı ve üstüne bir yazı asıldı. Para kazanıp kazanmadığımızı anlamak için bugün kapalıyız. Başlangıçta ve hatta şimdi de bir dereceye kadar teknoloji ilkeldi ve çalışanlar üzerinde denetimi çok azdı. Akılcılaştırılmış, McDonald'laştırılmış işletmelerin tersine. Ben ve Jerry işyerlerini dürüst, kızartma yok, elle yapılmış ve evde yapılmış anlamında garabet olarak tanımladılar. Yelpazenin diğer ucundaki hilekar, işlenmiş, cilalanmış ya da paketlenmiş tam tersiydi. Kendisini akılcılaştırılmış işyerlerinin soğuk kişiliksizliğinden ayırt etmek için bilinçli bir çaba içine giren Ben ve Jerry's, özen gösteren şirket olarak tanınmaya çalıştı. Akılcılaştırılmış alternatiflerinin tersine Ben ve Jerry's yalnızca kaliteye değil, işçilerine ve ortama da önem verir. 1995'e kadar şirketin politikası, yöneticilerin en düşük ücretli işçinin kazancının 5 katından daha fazlasını alamayacağı şeklindeydi. Özenli kapitalizm uygulayan şirket, net kazancının %7,5'unu kurduğu vakfa aktarıyor, vakıf da yaratıcı toplumsal değişime kendini adamış, örgütlenmelere bağış yapıyor. Vermont'ın can çekişmekte olan aile çiftliklerine yardımcı olmak için süte yüksek fiyat veriyor. Yerel Kızılderililerden çilek, siyah Georgia çiftliklerinden şeftali, Amazon yağmur ormanlarının yerlilerinden kabuklu fıstık alıyor. Hissedar toplantılarında yalnızca bildiğimiz yönetici seçiminin dışında hissedarların davalarını ilerletmek üzere kongreye video kasetle mesaj göndermek gibi geleneksel olmayan faaliyetler de var. Ben ve Jerry's şirketin çevreye zarar vermesinden kaçınıyor ve bunu sınırlıyor. Plastik ve kartonu geri kazanıyor, bürolarında geri kazanılmış kağıtlar kullanıyor ve enerji tasarrufu yapıyor. Hatta Ben ve Jerry's başlıca ürünü üstün kaliteli dondurmanın hiç değilse bazı insanların sağlığına zarar verebileceğini bile kabul ediyor. 1990 yıllık raporunda yüksek yağ ve şeker oranına karşın dondurmanın besin değeri vardır. Sağlık nedenleriyle dondurma yememesi gereken insanlar yememekte serbesttir cümlesi bulunuyor. Daha somut bir örnek verecek olursak, son yıllarda şirket hem düşük kalorili dondurma hem de az yağlı ve yağsız dondurulmuş yoğurt pazarlamaya başladı. Bu ürünler Ben ve Jerry's şirketinin sağlığa önem verdiğini gösterir. Gerçi üstün kaliteli dondurmasını aktif şekilde pazarlamaya ve bütün çalışanlarına her gün parasız dondurma vermeye devam ediyor. Bu ürünler ayrıca çok yağlı dondurmaya karşı sağlığına önem veren insanların artan direncini de yansıtıyor. Şirket, McDonald'laştırmanın çalışanlar üzerindeki bazı etkilerini yok etmeye de uğraşıyor. Çalışanlar üniforma giymiyor ve klişelerle konuşmuyor. Tam tersine bugün bile Ben ve Jerry's farklı yaşam tarzlarını kucaklamış durumda, insanlar istedikleri gibi giyiniyor, iş yerlerini nasıl uygun görürlerse o şekilde kişiselleştirebiliyor. Ben ve Jerry'nin kendileri de iş yerine tişörtler ve spor ayakkabılarla geliyorlar. Çalışanların işlerini taptıkları belirgin şekilde görülüyor. İşçiler yaptıkları işlerin hiç değilse bazılarını seçme özgürlüğüne sahip. Şirkette işin sıkıcılığını biraz olsun yok etmeye çalışan bir eğlence çetesi var. Pastel renkli Waterbury dükkanında dolaşırken çalışanların neşeyle birbirlerine takıldıkları görülebilir. Bir yöneticinin telesekreteri arayana orada olmadığını, çünkü transandantal meditasyon yapmak için dışarı çıktığını söyleyebilir. Ben ve Jerry's şirketinin halkla ilişkiler yetkilisinden aldığım bir mektuba PR enformasyon kraliçesi imzası atılmıştı. Ayrıca parasız masaj, parasız sağlık kulübü üyeliği, hissedar olma ve çocuk bakımı gibi çalışanlara tanınan birçok ayrıcalık da var. Bir işçi bu iş tam olması gerektiği gibi diyordu. Bir gazeteci şirketi çalışanların dostça davrandığı şirketlerin en dost canlısı olarak nitelemişti. Bununla birlikte Ben ve Jerry's başından itibaren McDonald'laştırma belirtileri gösterdi. Örneğin, dondurma toplarının tutarsız büyüklüğü en başında fark edilerek süreci akılcılaştırmaya yönelik dönemsel çabalar harcandı. Verimsizliği yüzünden bir kenara bırakılan bir girişimde külahları tartmak için tartılar kullandılar. İsim hakkı satılan ilk Ben ve Jerry's dondurma dükkanı 1981'de Vermont'ta açıldı. İlk eyalet dışındaki dükkan ise 1983'te açılmıştı. 1995'in başında asıl olarak da Amerika'da ama İsrail, Kanada ve Rusya'da da bulunan 100 dondurma dükkanı vardı. Talebi karşılamak için şirketin lisansıyla başkaları da Ben ve Jerry's dondurmasını üretmeye başladı. Satışlar, karlar ve çalışanların sayısı büyük ölçüde arttı. 1980'i gibi erken bir tarihte Jerry akılcılaştırma sürecinin başladığını fark etmişti. Evde yaptığımız dondurmayla işe başladık ve bir tür fabrikaya dönüştük. Bir zamanlar her dondurmayı, her kiloyu kendimiz yapardık. Şimdi ise Ben ya da Jerry ile hiç tanışmamış insanlar dondurmamızı satın alıyor. Jerry şirketten ayrıldı ama birkaç yıl sonra ekonomik başarıyı şirketi kuran değerlerle birleştirmeye çalışmak için geri döndü. Uluslararası bir başarı kazandıktan sonra şirket büyümeyi sınırlamak için bilinçli bir politika geliştirdi. Hemen tüm McDonald'laştırılmış işletmelerde bulunan büyüme isteği içindeki liderlerin tersine Ben hiçbir zaman büyümeyen bir işletmenin ölmekte olduğu tartışmasına girmedi. Şirket isim hakkı vererek büyümesini sınırladı. Bugün 1989'a oranla yalnızca 20 dondurma dükkanı daha var. Var olan dükkanlarla bağlarını arttırmaya özen gösterdi. Aynı şekilde çalışanların sayısını da sınırladı. Hem işin hem de ürünün kalitesini yükseltmek için bir danışman işe aldı. Yapılmakta olan yeni bir fabrika tüm dondurma üretimini şirkete geri döndürerek dondurma üretme izni vermenin tehlikelerini ortadan kaldıracak. Megatrends 2000'in büyük yönelimler yazarlarından Patricia Aburdon, Ben ve Jerry's şirketini kesinlikle 1990'larda yaratıldığını göreceğimiz ve 21. yüzyılda da devam edecek yeni şirket modeli olarak görüyor. Bu görüş benimkiyle çelişiyor, Ben temel şirket modelinin kararlı bir şekilde akılcılaştırılmamış Ben ve Jerry's değil, hayli akılcılaştırılmış McDonald's olacağını düşünüyorum. En azından yaşayabilir bir alternatifi temsil etmesi için Ben ve Jerry's uzun vadede hem başarılı olup hem de McDonald'laştırmayı kendisinden uzak tutacağını göstermeli ve uyanık olmalı. Son gelişmeler McDonald'laştırma karşıtlarının içini fazla rahatlatacak gibi görünmüyor. 1995'in başında Ben ve Jerry's şirketinin her zaman yüksek olan hisse senedi fiyatları 3/2 oranında düştü. 1994'ün toplam satışlarının 1993'ünkinden ancak biraz daha yüksek olacağı tahmin ediliyordu. Şirket 1994'ün son çeyreğinde neredeyse 5 milyon dolar kaybetti. 1984'te halka açıldıktan sonraki ilk kayıp. Son günlerde yapılan yeni bir başkan ve baş yönetici araştırmasının sonucu çok şey anlatmaktadır. Garabet imajını uygun olarak şirket "Merhaba, ben senin baş yöneticinim" adlı bir yarışma başlattı ve işe neden alınmaları gerektiğini 100 sözcüklük bir deneme ile anlatma çağrısına 20 bin kişi başvurdu. Ama Sonunda şirket yarışmacıları da garabet imajına da sırtını dönerek yönetici avcısı birini işe aldı. Bu çaba sonunda deneyimli iş adamı Robert Holland Jr.'ın şirketi yönetmek üzere işe alınmasına yol açtı. Holland ancak işe başladıktan sonra yarışma yazısı olarak bir şiir yazdı. Onun seçilme şekli sorunun yalnızca bir kısmıdır. Örneğin Holland tanıtılırken Ben & Jerry's şirketi için hedefinin gelirleri 150 milyon dolardan yarım milyar ya da daha fazlaya çıkarmak olduğunu söyledi. Böyle bir politika Ben'in yavaş büyüme tavrıyla çelişir ve eğer başarılı olursa Ben & Jerry's şirketine benzeri görünmemiş bir McDonald'laştırma getireceği açıktır. Yeni yöneticiyi işe alırken şirketin ücret farklılıklarıyla ilgili sınırlamaları pas geçerek yılda 250 bin dolar net ücret önerdiğini de belirtmem gerek. Yetler, Mac yatak, Mac kahvaltıya alternatifler. Akılcılaştırılmamış alternatifleri diğer bir örnek de yatak ve kahvaltıdır. Aslında YK'lar üzerine bir gazete yazısının başlığı YK'lar turistlere Mac yatak, Mac kahvaltıdan uzaklaşma şansı sunuyordu. YK'lar turistlere oda kiralayan ve onlara ev sahibi konukseverliğiyle sabahları kahvaltı sunan özel evlerdir. Geleneksel olarak ev sahipleri evde yaşar ve konuklarla bizzat ilgilenir. Daha önce de bu tür yerlerin bulunmasına karşın YK'lar 1980'lerin başında popüler olmaya başladı. Bazı turistler akılcılaştırılmış motel odalarının soğuk kişiliksizliğinden usanmıştı ve YK'ların sunduğu akılcılaştırılmamış yerler arar oldu. YK'ya giden bir konuk, "Harikaydı, otel sahipleri bize kendi aileleriymiş gibi davrandılar. Öyle rahat, sıcak, çekici ve romantikti ki" diyordu. Ama başarı bir kez daha beraberinde McDonald'laştırma belirtilerini getirdi. Sunulan rahatlıklar artıyor, fiyatlar yükselmiyor, YK'ları hanlardan ya da küçük otellerden ayırt etmek giderek güçleşiyor. Ev sahipleri artık YK'larda kalmamaya başlayarak yerlerine yönetici tutuyorlar. Bir gözlemci, en iyi YK'lar sahipleri içinde olanlardır. Ev sahibi oradan ayrılır da yerine bir yönetici gelirse kötü şeyler olmaya başlar. Yatakların altında tozlar birikir, kahveler bayatlaşır, tostlar yanar demişti. Diğer bir deyişle, kalite bundan olumsuz etkilenir. YK'ların yaygınlaşmasıyla birlikte 1981'de Amerika Yatak ve Kahvaltı Derneği kuruldu ve YK'larla ilgili rehberler çoğaldı. Artık incelemeler yapılıyor, standartlar gelişiyor ve bir puanlama sistemi uygulanıyor. Diğer bir deyişle, gelişmekte olan YK sanayisini akılcılaştırma çabaları gündemde. D. Akılcılaştırılmamış bir sığınak yaratılması. Sansar yuvasında yaşam. Kendiniz için akılcılaştırılmamış bir sığınak yaratmanın yolu olarak Mervalis Market gibi bir yer açabilir ya da yatak ve kahvaltı işine girebilirsiniz belki. Ama böyle bir yükümlülüğü üstlenebilen ya da üstlenmek isteyen insan sayısı azdır. Bu bölümde akılcılaştırılmış sistemlerde akılcılaştırılmamış sığınaklar yaratmak için daha kolay ulaşılan birkaç yol öneriliyor. Çalışma dünyası odak noktası olarak alınacak, bununla birlikte bütün diğer toplumsal kurumlarda da benzer sığınaklar yaratılabilir. Böyle bir sığınağı yaratma yeteneği, kişinin iş dünyasındaki hiyerarşisine bağlı olma eğilimi gösterir. Yüksek konumlarda olanların bu tür sığınakları yaratma olanağı, düşük konumda olanlara oranla daha fazladır. Doktorlar, avukatlar, muhasebeciler, mimarlar ve benzeri özel meslek sahipleri kendileri için böyle bir ortam yaratma kapasitesine sahiptir. Büyük örgütlenmeler içinde yukarıdakiler akılcılaştırmaya karşı koyacak en büyük güce sahiptir. Birçok üst düzey elemanlar için genel kural, yazılı olmayan, başkalarına akılcılığı dayatırken kendi işlerini alabildiğince akılcılaştırılmamış tutmak olarak görünüyor. Akılcılaştırma, başkalarına özellikle gücü az olanlara dayatılması gereken bir şeydir. Bununla birlikte alt konumdaki bazı insanlar da büyük ölçüde akılcılaştırmadan kurtulma durumunda olabilirler. Örneğin taksi şoförleri çünkü ağırlıkla kendi başlarına çalışırlar. Akılcılaştırılmamış bir çalışma yaşamı kurmakta özgürdüler. İstedikleri yere giderler, yolcularını seçerler, istedikleri zaman yemek yer ya da mola verirler. Benzer olanaklar gece bekçileri ve otomatikleştirilmiş fabrikalardaki bakım işçileri için de geçerlidir. Kendi başlarına çalışan ya da bir örgütlenme içinde görece yalıtılmış konumda olanlar, akılcılaştırılmamış bir çalışma ortamı yaratma konusunda daha iyi durumdadır. Bununla birlikte yüksek düzeydeki işler, insanlara akılcılaştırılmamış sığınaklar yaratma konusunda en fazla fırsatı tanır. Normal olarak hayli akılcı üniversite bürokrasisinde akılcılaştırılmamış bir çalışma yaşamının yaratılmasını sağlayan uç bir örnek olarak büyük bir eyalet üniversitesinde kadrolu çalışan kıdemli bir profesörü ele alalım. Örneğin bu semestr profesörümüz pazartesi öğleden sonra 3 ile 4.15, akşam 6.30 ile 9, çarşamba öğleden sonra da 3 ile 4.15 arasında ders veriyor. Bunlara ek olarak büro saatleri haftada yaklaşık 2 saat, zaman zaman bir fakülte toplantısı, ayda bir kez 1 saat ve zaman zaman bir komite toplantısı, üniversitenin belirlediği diğer çalışma saatleri. Profesör diğer zamanlarda da çoğunlukla kampüste olur ama kendi isteğine göre ayarladığı çeşitli randevular için. Üstelik dersler her yıl yalnızca 30 hafta, yani 2 tam semestr sürüyor ve diğer 22 hafta fiilen boş kalıyor. Dolayısıyla haftada yalnızca birkaç saatliğine ve yılın yarısından biraz daha uzun bir süre için belirli bir yerde, belirli bir şeyi belirli bir saatte yapması gerek. Diğer bir deyişle, çalışma zamanı neredeyse hiçbir şekilde akılcılaştırılmamış durumda. Kadrolu bir profesör olarak isterse günlerini yan gelip yatarak geçirebilir. Ama o bunu yapmamayı seçiyor. Bunun yerine kitap ve makale yazmak gibi mesleki faaliyetlerle ilgileniyor. Ama ne zaman, nasıl ve ne yazdığı hiçbir şekilde akılcılaştırılmamış durumda. Gecenin yarısında ya da sabah erkenden bir bilgi işlemciyle teksir kağıdına ya da hatta taş bir tablete McDonald'laştırma ya da en son demografik trendler üzerine. Bir otel suitinde ya da banyosunda yazabilir, istediği zaman mola verebilir, köpeğiyle günlük yürüyüşlerine çıkabilir ya da canı ne zaman isterse en sevdiği kitabı kasetten dinleyebilir. Kısacası çalışma yaşamı neredeyse hiç akılcılaştırılmamıştır. Diğer örgütlenme türlerinde de hiç değilse bir dereceye kadar böyle akılcılaştırılmamış işler bulmak mümkündür. Örneğin yüksek teknoloji kullanan örgütlenmeler sansar tarzı çalışmayı yaratır ve kullanılmasını teşvik eder. Sansar yuvası, insanların rutin, örgütsel isteklerden uzaklaşarak işlerine uygun gördükleri şekilde yaptıkları bir ortamdır. Sansar tarzı çalışma konformizmi değil, yaratıcılığı ve yenilikçiliği vurgular. Thomas Peters ve Robert Waterman bu tür çalışmaları istisnai derecede akılcılaştırılmamış, hatta akıl dışı iş ortamları olarak tanımlıyor. Girişimci ruhu beslemek için neredeyse radikal, merkezsizleşme ve özellik. Kenarlarda taşmalar, düzensizlikler, eşgüdüm eksikliği, iç rekabet ve biraz kaotik koşullar yaratıyordu. Sürekli yeniliğe ulaşmak için bir miktar düzenliliği feda etmişlerdi. Yukarıdaki alıntıda italikle yazılan sözcüklerin hepsi McDonald'laştırılmış toplum açısından akılcılaştırılmamış ya da akıl dışı olarak düşünülebilir. Akılcılaştırılmamış zaman ve yerler yaratıcılığı teşvik etme eğilimindedir. Dıştan dayatılan, ardı arkası kesilmeyen, kendini tekrar eden istekler karşısında yaratıcı olmak zordur. Dolayısıyla akılcılaştırılmamış bir ortamda çalışma yalnızca bireye değil, birçok işverene ve topluma da hizmet eder. Herkes yaratıcı yeni düşünce ve ürünlerin düzenli akışına ihtiyaç duyar. Bunlar da sıkı denetlenen bürokratik ortamlardan çok, sansar tarzı çalışmalardan kaynaklanır. İleri düzeyde akılcılaştırılmış örgütlenmelerde bile insanlar akılcılaştırılmamış bir dizi iş alanı ve zamanı yaratabilir. Örneğin rutin işleri çabuk bitiren bir işçi kendisine işle ilgili olsa da akılcılaştırılmamış faaliyetlerle uğraşmak için zaman ayırabilir. McDonald'laştırılmış örgütlenmelerde akılcılaştırılmamış meslekler bulmanın ya da akılcılaştırılmamış alanlar yaratmanın kolay olduğunu öne sürmüyorum. Herkesin bunu her zaman yapabileceğini de öne sürmüyorum. Ama bazı insanların bazı zamanlar kendileri için akılcılaştırılmamış sığınaklar yaratmaları mümkündür. Bu düşünceyi fazla ileri götürmek istemem. Birincisi, akılcılaştırılmış örgütlenmeler hem yaratıcı çalışma için gerekenleri hem de bu çalışma için çıkış noktalarını sağlamak zorundadır. Diğer bir deyişle, yaratıcılığın akılcılaştırılmamış sığınaklarının akılcılaştırılmış sistemlerce desteklenmesi gerekir. İkincisi, salt böyle sığınaklardan oluşmuş büyük ölçekli örgütlenmeler mevcut değildir. Bunun sonucu örgütsel kaos olurdu. Üçüncüsü, bu tür akılcılaştırılmamış sığınaklarda çalışmayı herkes istemez. Aslında birçok insan çalışma günlerinin rutinleşmiş olmasını tercih eder. Dördüncüsü, herkes akılcılaştırılmamış bir sığınakta çalışamaz. Dolayısıyla yalnızca yaratıcı iş alanlarından oluşmuş bir iş dünyası öneriyor değilim. Bununla birlikte normal olarak ileri düzeyde akılcılaştırılmış bir dünyada akılcılaştırılmamış sığınaklara daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu da iddia ediyorum.